yorumunu yapmakta olduğum Romalılar mektubunun 15. bölüm 10 ve 11. ayetlerinde. İşte tam bu dönemde Tanrı'nın Mesih'i İsrail'in din adamlarınca inkar edildi. Uluslar tarafından tanındı. Bu ise tüm tarihin bir dönümü oldu. Egemen Tanrı'nın bozulmayan istemi uyarınca uluslar evrensel kurtuluş sağlayışından bollukla yararlandı. Bu gelişim peygamberlik sözünde bildirilmişti. Önümüzdeki ilahi bunun gerçekleşmesiyle ilgilidir. Uluslar Tanrı'nın halkıyla birlikte sevinçteler. Tanrı geçmişte peygamberlere ağzıyla söylediklerini şu anda söylüyor. Ulusları Mesih'e bağlanıp sevince gelmeye çağırıyor. Günümüzde çalkantı içinde olan, Tanrı'dan kaynaklanan çağrı ve öğüt budur. Mesih olmadan tüm insanlığa esenlik, barış, sevinç de yoktur. Bu aktarma eski antlaşmadan yasanın tekrarı 32:43'tendir. İsrail ulusunun gelecek milenyum krallığına kadar tarihinin peygambersel bir anlatımı olan Musa'nın ezgisinin sonudur. Burada diğer uluslar Tanrı'yı övmekte, İsrail'e katılmaya davet edilmektedirler. Her topluluğun bir ya da daha çok ulusal önderi, bir kahramanı, bir yöneticisi vardır değil mi? Uluslar onur verdikleri öndere sürekli övgü yağdırırlar. Onun adını hep anarlar. Kuşkusuz bir ulusun önderi başka bir ulus için pek fazla bir önem taşımaz. Her ulusun kahramanı kendine özgüdür, kendine aittir. Tanrı yüceden en etkin kurtarıcıyı sunarak tüm ulusları bu kurtarıcıyı, Mesih'i övmeye, yüceltmeye çağırır. Bu övgü sonsuz çağlarla ilgilidir. Şimdi Mesih'i öven bundan hiçbir zaman pişmanlık duymayacaktır. Eski antlaşmada uluslara şu öğüt verilmiştir. Doğruluk bir ulusu yüceltir ama günah toplumlara utançtır. Ne mutlu o ulusa, Tanrısı Rab olana. Evet, tüm uluslar Rabbi övün, tüm topluluklar onu övsün ayeti en kısa mezmurdan bir aktarmadır. Yani 117. mezmurun 1. ayeti. Diğer ulusların Tanrı'yı yüceltmekte İsrail'e katılması için bir davettir bu. Bu kısa aktarmada bütün sözünün iki kez geçmesi ilginçtir. Yeşaya peygamber de şöyle diyor. Yesse'nin kökünden biri gelecek. Uluslara başkanlık etmek üzere yükselecek ve uluslar ona umut bağlayacak diyor Romalılar 15 ayet 12'de. Bu aktarma Yeşaya 11 ayet 10'dandır. Mesih Davut'un soyundan olduğu halde diğer uluslar üzerinde de egemenlik sürecektir. Belli ki diğer ulusların Mesih'e iman etmeleri açıkça Tanrı'nın planındaydı. Bazıları Paulus'un zamanında Mesih'e iman etmişlerdi ve bu kişiler daha da büyük bir günün ilk ürünleriydiler. Paulus'un Romalılara yazdığını hatırlayın ve Roma Kilisesi günümüzdeki kiliselerimiz gibi büyük ölçüde diğer uluslardan oluşan bir kiliseydi. Şimdi İsa'dan 750 yıl kadar önce yaşamış olan Yeşaya, Yesse'nin ki bu Davut'un babasıdır, kökünden çıkacak olanın uluslara başkanlık etmek için yükseleceğini, ulusların ona umut bağlayacaklarını bildirdi. Bunun üzerinde biraz durmamız gerekir çünkü çok önemlidir bu peygamberlik sözü. Yeşaya peygamber, peygamberlik gözüyle ileriye bakıyor. Uluslar yiğitlerini, önderlerini anmak isterken daima geriye bakar. Tanrı'nın peygamberleri, habercileri, yüce önderi övmek isterken ileriyi gösterir, ileriye bakarlar. Ulusların önderleri tarihin sayfalarında görülür. Uluslara hükümran olacak Mesih ufuklarda görkemle, yücelikle geliyor. Uluslar şimdi övdükleri önderleri bir gün unutacak. Bugün övmedikleri Mesih'i ileride içtenlikle öveceklerdir. Umut kaynağı Tanrı sizleri imanınız aracılığıyla her tür sevinç ve esenlikle doldursun öyle ki kutsal ruhun gücüyle umudunuz büyüyerek sürüp gitsin diyor Romalılar 15 ayet 13'te. Umut kaynağı olan Tanrı. Tanrı için kullanılan yeni bir unvandır ve heyecan vericidir bu. İnanan yürek burada fırtına zamanında sığınak olan çağların kayasını bulur. umut kaynağı olan Tanrı kutsal ruhun gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizi tam bir sevinç ve esenlikle doldursun. Romalılar kitabını etüt etmek sizin için bunu yapmalıdır. Size sevinç ve esenlik verdiğine ve imanınızı güçlendirdiğine güveniyorum. Benim hayatımı, iman hayatımı güçlendiriyor. Yaşamınıza umut ve güç getirmiş olduğuna güveniyorum dostum. Bu Romalılar mektubunun doktrinsel bölümünü sona erdiren kutsama duasıdır. Şu bunalımlı tarihin ilk anından bu yana toplumlar, uluslar ne barışı, ne sevgiyi, ne de esenliği doğru dürüst yaşadı. Bütün iyi niyetli isteklere rağmen her tarafta silahlar konuşuyor, savaşlar oluyor, düşmanlıklar yapılıyor ve yayılıyor. Çoğu kez gerçek nerede diye soruluyor. Dostum, gerçek sadece Mesih'tedir. Barış sadece Mesih'tedir. Esenlik sadece Mesih'tedir. Uluslar ona umut bağlayacak. Tanrı umudun kaynağıdır. Çünkü o insanlığın arayıp bulamadığı altın çağı getirecek en başarılı olarak tanınan önderlerin yapamadığını Mesih'in gücüyle gerçekleştirecek. Tek sürü, tek çoban çağını oluşturacaktır. Ölüleri diriltecek. Ey ölüm, nerede yengin? Ey ölüm, nerede kargın ilahisini ağızlara koyacak. Sevinç ve esenlik çağını açacak. Umutları somut gelişine dönüştürecektir. Günümüzdeki olaylardan ilerisini göremeyenlere, gözün görmediği, kulağın duymadığı, yüreğin kavramadığı olayları açıklayacak. Bu noktada Paulus, diğer uluslara bir elçi olarak kendi kişisel tanıklığına devam etmektedir. Bu mektuba çok kişisel bir şekilde başladığını hatırlayacaksınız. Şimdi doktrinsel bölümü, öğreti bölümünü bırakır ve Roma'ya gitme isteğini bildirdiği mektubun başlangıcında olduğu gibi kişisel konuşmaya devam eder. Tanrı'nın isteğiyle sonunda size gelebilmek için bana bir yol açılmasını diliyorum. Bunu Romalılar 1.10'da okumuştuk. Şimdi Paulus'u dinleyin. Ne diyor? Romalılar 15 ayet 14'te. Kardeşlerim, sizlerin iyilikle dolu, her tür bilgiyle kuşanmış, birbirinize öğüt verecek güçte olduğunuza kesin inancım vardır. Bence bu en güzel şeylerden biridir. Paulus bu ayette doktrinsel bölümde açık ve cesur bir şekilde konuştuğu için Romalılardan çok yumuşak bir şekilde özür diliyor. Bunun nedeni iyilik ve bilgi konularında eksiklikleri olduğu değildi. Tersine onlar bu niteliklere sahip olduklarından Paulus bu kadar açık konuşabiliyordu. Bu harika bir şey değil mi? Bizlere bu önemli konularda konuşabilmek için bizlere Romalılara mektubu vermiştir. Dostum, Romalılara mektubu anlamak Hristiyan inancında gelişmemizin elzem bir parçasıdır. Olmazsa olmazıdır. Her Hristiyan Romalıları bilmek için bir çaba sarf etmelidir. Çünkü bu kitap imanlıyı imanda sağlamlaştıracaktır. Paulus bu mektuptaki öğütleri konusunda çok alçak gönüllü ve tatlı bir tutum içerisinde. Tanrı'nın sürüsüne efendilik taslamıyor. Yine de belirli durumlar üzerinde size yazma atılganlığında bulundum diyor Romalılar 15, 15 ve 16. ayetlerde. Böylece Tanrı'nın bana verdiği kayrayla anınızı tazelemek istedim. Bu kayra beni uluslar yararına Mesih İsa'nın görevlisi kıldı. Aldığım kutsal görev Tanrı'nın sevindirici haberini duyurmaktadır. Öyle ki uluslar Tanrı'ya sunulması uygun, kutsal ruh aracılığıyla kutsanmış bir sunu olsun. Paulus, yazma cesaretini gösterdiğim dediğinde Romalılara mektuptan söz ediyor. Romalılara kendisinin diğer uluslara elçi olduğunu hatırlatarak cesaretinin nedenini açıklıyor. Tanrı'nın inayeti aracılığıyla kendisine gelen, Tanrı tarafından kendisine verilmiş görevi temel alarak, Romalılara yazmış olduğu şekilde yazarak bu görevi yerine getiriyor. Onlara hizmet ediyor. Bu cümle, Paulus'un yazılarının esinine ek ağırlık veriyor. Kendisini müjdeyi bildiren bir hizmetkar olarak tanımlarken Levili tapınak tapınmasında kullanılan dili kullanıyor. Diğer uluslar Pavlos tarafından bildirilen İsa Mesih aracılığıyla yasa ya da herhangi bir din olmadan kabul edilirlerdi. Kutsal kılınmak diyor. Kutsal ruh Cornelius'la başlayarak diğer uluslardan imanlıların içinde yaşıyordu. Kutsal ruhun kutsallaştırıcı işi Tanrı'nın ruhu inanlının içinde yaşamaya başladığı an olan yeniden doğuş anında gerçekleşir. Pavlos'un çok özel bir anlamda diğer uluslara elçi olduğu hatırlanmalıdır. Bir başkan gibi Tanrı'ya bir sunu yaparak diğer ulusları sunmuştur. Günümüzde bizler için bunun anlamını tam olarak anlamak zordur. Buna karşın bizler diğer uluslar olarak bunun getirdiği her şeye girmişizdir. Dostum eğer haberci Pavlos için Tanrı'ya hiç şükretmediyseniz bunu şimdi yapın. Tanrı Pavlos'u bizlere vermiştir. Bu nedenle bizlerin Pavlos'un Romalılara yazdığı mektubu okumamız gerekmektedir. Bu nedenle Mesih ise de Tanrı'ya hizmetimden övünç duyabilirim diyor 17. ayette. Gerçek Mesih imanlısının övüncü, sevinci, umudu Mesih'tedir. O görkemli kişi dışında kalıcı övünç nedeni düşünülemez. Bu mektupta Pavlos kavuşulacak Tanrı yüceliğinin umuduyla övünç duyar. Romalılar 5:2. Mesih adına katlandığı acılarda övünç duyar. Romalılar 5 ayet 3. Tanrı'da övünç duyar. Romalılar 5:11 ve Mesih İsa'da övünç duyar. İşte 17. ayet. Mektuplarda inanlı kişi övünür. Rabbi İsa Mesih'in çarmıhıyla övünür. Kutsallıkta ve tanrısal iştenlikle davrandığında övünür. Bunlar övünç nedeninin birkaçı. Onun tüm övüncü göksel, ruhsal gerçekleredir. Pavlos Romalılara cesur bir şekilde yazmıştı ve bu konuda neredeyse daha önce de belirttiğim gibi özür diler bir tutumdaydı. Çünkü Roma'daki kutsalların büyük olasılıkla kendi öğütlerine gereksinimi olmadığının bilincindeydi. Ancak buna karşın onlara güvenle yazdı. Bunda hiçbir kişisel varsayım yoktur. Pavlos Mesih İsa'nın bir hizmetkarıdır ve onun hizmetini yerine getirmektedir. Bunu anlamak önemlidir. Tanrı'nın hizmetkarlarının bir özelliği olmaması gereken bir şey varsa o da gururdur. Hiçbir zaman her şeye karışan biri haline gelmemeliyiz. Bunun yerine sadece Rab-i Mesih'e hizmet ettiğimizin ve yönetenin Rab-i Mesih olduğunun bilincinde olmalıyız. Ulusların tanrısal buyruğa uyması için Mesih'in sözle ve işle benim aracılığımla gördüğü işlerden başka hiçbir konuda konuşma atılganlığını göstermeyeceğim. Böylece belirtiler ve göz kamaştırıcı işler gücüyle, kutsal ruh yetkisiyle Yeruşalim'den İlirya dolaylarına dek Mesih'in sevindirici haberini baştan başa yaydım diyor Pavlos Romalılar 15, 18, 19. ayetlerde. İsa Mesih Pavlos aracılığıyla hem vaaz sözüyle hem de göz kamaştırıcı eylemlerle her yanda etkin işler yaptı. Pavlos'un tüm konusu budur. Rabbin bütünlediği bu işlere ilişkin konuşurken ya da yazarken en güzel beğeni de en derin dinginliktedir o. Çünkü bu işlerin anlamı, etkisi tüm gelecek çağları kapsıyor. Sonsuzla ilgili sözü konuşmanın ve işi yapmanın bundan övünç ve gönenç duyması çok doğaldır. Haberci Pavlos, Rabbin sözünü bildirirken, eylemlerini işlerken Tanrı'dan özel güç gönencindeydi. Gerçek haberciye özgü belirtiler, tüm katlanışla aranızdayken belgelendi. Belirtiler, göz kamaştırıcı eylemler, güçlü işler. İbranilere mektubun yazarı da bunlara değiniyor. Bunun yanı sıra belirtiler, göz kamaştırıcı eylemler, çeşitli güçlü işlerle ve kendi istemi uyarınca kutsal ruhun dağıttığı armağanlarla Tanrı da buna tanıklık etti diyor. İbraniler 2:4. Kutsal ruhun armağanları belirtilirken Pavlos şunları bildiriyor. Birine mucize oluşturan güçlü işler, başkasına peygamberlik, başkasına ruhları ayırt edebilme yeteneği, başkasına çeşitli diller, başkasına da yabancı dilleri çevirme yeteneği verilir. Tanrı kilise topluluğunda İlkin bazılarını haberci atadı, ikinci olarak peygamberleri, üçüncü olarak öğretmenleri atadı. Sonra mucize yapanları, sonra hastalara iyi etmek için ruhsal bağışla donatılanları, başkalarına yardım edenleri, yöneticileri atadı. Belirtiler ve göz kamaştırıcı eylemler gücüyle, kutsal ruh yetkisiyle. Bunlar kutsal ruhun sağladığı ruhsal bağışlar arasındadır. Bu belirtiler ve işaretler gerçek haberciye, elçiye özgü belirtilerdendir. Bunlar Tanrı'nın işleri uyarınca kutsal ruh tarafından dağıtılır. Herkese değil, Tanrı'nın dilediklerine sağlanır. Tanrı bu mucize bağışlarını seçtiği habercilere tanıklıklarının desteği niteliğinde verdi. Haberci Paulus tüm hizmetinin kutsal ruh yetkisiyle ve göz kamaştırıcı eylemler gücüyle sürdürdüğünü belirtir. Bu özel sağlayış, habercilerin yaydığı Tanrı sözünün destekleyicisidir. Göz kamaştırıcı eylemler sağlayışı, bildirilen Tanrı sözünün gerçekliğini tanıtıyor, tanıklığın etkinliğini gösteriyor. Kendi kendine yeterliği olan söz, güçlü işlerin yardımcılığıyla duyuruculara sunulan yararı tamamlıyor, bütünlüyor. Paulus, ulusların tanrısal buyruğa uymasında kendisine hiçbir özellik vermiyor. Bunlar kutsal ruh yetkisiyle gerçekleştiğini vurguluyor. Bunun dışında kalan hiçbir konuda konuşma atılganlığını göstermeyeceğini belirtiyor. Bu güçle ve yeterlikle Yeruşalim'den İlirya dolaylarına dek Mesih'in müjdesini baştan başa yaydığını açıklıyor. Yeruşalim, Rab İsa Mesih'in haça çakıldığı, sonra da dirildiği yer olarak müjdenin başlangıç noktasıdır. Eski Antlaşma'da Yeşaya peygamber Tanrı haberinin bu yerden başlayacağını bildirmişti. İlirya, bugünkü Hırvatistan'ın Dalmatya kıyılarıdır. Adriyatik denizinin doğu kıyıları. Yeruşalim'den Dalmatya'ya uzaklık kuş uçuşuyla yaklaşık 3000 kilometredir. Habercilerin işlerinde Paulus'un belirli haber gezilerinden söz edilmektedir. Ama onun ta Adriyatik kıyılarına dek müjdeyi baştan başa yaydığı anlatılmaktadır. Bundan anlaşılacağı gibi Luka haberci Paulus'un her gezisinden, dokunduğu her bir köşeden söz etmektedir. 2000 yıl önce günümüzdeki gibi taşınma araçları yoktu. Buna rağmen Paulus'un 3000 kilometre uzaklıktaki yerlere gidip iyi haberi yaymasını bir düşünün. Sadece bu mu? Paulus gittiği yerlerde direnişle karşılaştı. Saldırılara uğradı. Cezaevlerine atıldı. Aynı zamanda topluluklar oluşturarak onlara çobanlık etti, öğretti ve çobanlar atadı. Kuşkusuz böyle bir başarı Paulus'un olamazdı. Ulusların tanrısal buyruğa uyması için Mesih'in sözle ve işle, benim aracılığımla gördüğü işlerden başka hiçbir konuda konuşma atılganlığını göstermeyeceğim. Böylece belirtiler ve göz kamaştırıcı işler gücüyle, kutsal ruh yetkisiyle Yeruşalim'den İlirya dolaylarına kadar Mesih'in iyi haberini baştan başa yaydım diye okumuştuk. Paulus bu parçada çok önemli bir şey söylemekte. Paulus'u ve özellikle Roma'daki kiliseyi onun mu yoksa Petrus'un mu kurduğunu anlayacaksak, onun burada söylediklerine çok dikkat etmeliyiz. Paulus özellikle diğer uluslar arasında başkaları tarafından yapılan Tanrı iş için kendime pay çıkartmayacağım demektedir. Müjdenin diğer uluslara gitmesine yol açan hizmetin başlangıcı olan Pentekost gününde gerçekleşenler için kendine şeref payı çıkartmayacağı kesindi. Müjdenin diğer uluslardan iman eden ilk kişilere gidişi konusunda şeref payı alamazdı. Kornelius'un evine müjdeyi götüren Simon Petrus'tu. Paulus sadece Mesih'in kendisi aracılığıyla gerçekleştirdiği şeylerden söz etmektedir. Diğer uluslara elçi olarak özel bir hizmeti vardı. Birçok mucizeler ve harikalarla diyor. Bunlar ilk imanlılar topluluğunda elçilerin ve hizmetkarların güvenilir olduğunu kanıtlıyordu. İncil'in tek bir sözcüğü bile yazılmadan önce bunlar kiliseyi doğru temel üzerinde kurmak için verilmişlerdi. Paulus Efesli imanlardan söz ederken onların elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine bina edildiniz, köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir der. Elçilerin temel olduklarını söylemeye çalışmaz. Mesih'ten başka bir temel yoktur. Çünkü hiç kimse atılan temelden, yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz. Ama İsa Mesih temelini atanlar elçilerdi. Pavlos'un burada söylemek istediği budur. Pavlos, Mesih'in müjdesinin kendisi aracılığıyla İlirya'da duyurulduğunu söylüyor. İlirya, dediğim gibi Roma İmparatorluğu'nun bir bölgesiydi. İtalya'ya komşuydu. Adriyatik denizine ve Danube nehrine uzanıyordu. Gördüğünüz gibi Pavlos o zamana kadar Yeruşalim'den Roma'ya yakın bir bölgeye kadar müjdeyi bildirmişti. Daha tam olarak Roma'ya varmamıştı. Bize ayrıntısıyla bildirmemiş birçok yere gittiği kesindir. Pavlos'un İspanya'ya gittiğine inananlar vardır. Bana göre de Pavlos oraya gitti. Hatta Büyük Britanya'ya gittiğini sanıyorum. Çünkü göreceğimiz gibi Roma İmparatorluğu'nun her köşesine gitmişti Pavlos. Amacım başka birinin attığı temel üzerine yapı kurmamaktı. Bu nedenle Mesih adının bilinmediği yerlerde sevindirici haberi yaymayı onur sorunu saydım. Kitapta yazılmış olanı uyguladım. Kendilerine haber verilmemiş olanlar görecekler. Ona ilişkin bir şey duymamış olanlar anlayacaklar diyor Romalılar 15, 20 ve 21. ayetlerde. Gerçek Tanrı habercisi Kutsal Ruh'un yönetimindedir. Haberi yayan Kutsal Ruh tarafından gönderilir. Kutsal Ruh'un yönetiminde çalışır. Haberciler nerede çalışmaları gerektiğini Kutsal Ruh'tan öğrenerek buna göre müjdeyi yaydılar. Pavlos, Rab İsa Mesih adının bilinmediği yerlerde iyi haberi yaymayı bir onur konusu yaptı. Efesoslar 2:20 ve 1. Korintoslar 3:9'da Pavlos şöyledir. Haberciler ve peygamberler temeli üzerine kurulmuş yapısınız. Mesih ise kendisi köşe taşıdır. Çünkü Tanrı'nın iş ortaklarıyız. Sizler Tanrı'nın tarlası, Tanrı'nın yapısısınız. İyi haberin vericisi Tanrı bu evrensel çağrıyı dünyanın her yerinde insanlara bildirirken kendince tasarlanan uygulamayı işlerliğe koyar. Rabbin amacı bu haberin herkese duyurulmasıdır. Bu doğrultuda kişiyi kurtarır, kutsar, sonra da çağırır. Tanrı'nın gönderdiği haberci her an bildirilen yere giderek Mesih'i tanıtmaya hazırdır. İlk kilise topluluğu ve özellikle haberciler buna göre işleyerek iyi haberin her yana yayılmasında etkin oldular, peygamberlik sözünü tümlüğe getirdiler. Pavlos Romalılar 15-20-21'de şunları vurguluyordu. Gerçekten de bu şekilde müjdeyi bildirmeyi en büyük isteğim haline getirdiğimden başka insanların temeli üzerine bina etmeyeyim diye Mesih'in adının duyurulmadığı yerlerde müjdeyi bildirmeyi en büyük isteğim haline getirdim. Yazılmış olduğu gibi kendilerine onun hakkında hiçbir bilgi verilmemiş olanlar görecekler ve işitmemiş olanlar anlayacaklar. Bu Pavlos için bir yarışma değil, bir şerefti ve onu müjdenin bildirilmemiş olduğu yerlere öncü olarak gitmesine neden olmuştu. Pavlos'un özel bir hizmeti vardı. Pavlos bir kilisenin zaten var olduğu bir yerde ya da kendisinden önce başkalarının gitmiş olduğu yerlerde hizmet yapmadı. Gerçek bir müjdeciydi. İncil'deki müjdeci sözcüğünün anlamı da zaten budur. Pavlos'un hiçbir zaman kendi önünden gidip bazı şeyleri gerçekleştirecek bir komitesi olmamıştı. Pavlos bir yere vardığında karşılanmıyordu. Vali onu karşılamaya gelmiyordu. Eğer onu karşılayan biri varsa bu genelde kendisini tutuklayıp hapse atan polis oluyordu. Elçiler temeli atmış olduklarından imanlıların, elçilerin kimler olduğu ve kimi dinledikleri konusunda çok dikkatli olmaları gerekiyordu. Pavlos, Tanrı'nın elçilere vermiş olduğu otoriteye sahipti. Pavlos ve Barnaba hakkında, orada uzunca bir süre kalan Pavlos'la Barnaba, Rab hakkında cesaretle konuşuyorlardı. Rab da onlara mucizeler ve harikalar yapma gücünü vererek kendi lütfunu açıklayan bildiriyi doğruladı denilmiştir Habercilerin İşleri 14 ayet 3'te. Gördüğünüz gibi bunlar elçilerin ve müjdeyi ilk bildiren kişilerin özellikleriydi. Ellerinde İncil'le bir yere gitmiyorlardı çünkü İncil daha yazılmamıştı. Büyük mucizeler ve harikaların yetkisiyle gidiyorlardı. Tabii ki mucizeler ve harikaların artık belirleyici bir işaret olmadığı bir gün geldi. Elçi Yuhanna uzun hayatının sonunda şöyle yazmıştı. Eğer biri size gelir de bu öğretiyi getirmezse kendisini evinize almayın, ona selam bile vermeyin. Doğru öğreti o zaman bile bir tanrı adamını belirleyen işaretti. Sağlıklı öğreti ve günümüzde belirleyen işaret mucizeler ve harikalar değil, doğru doktrindir. Doğru ve sağlıklı öğretidir. Bizler de doğru ve sağlıklı öğretiye çok önem vermeli ve buna sarılmalıyız dostum.